19. Ve biz geçen hafta yeni bir vaaz serimiz başladı. Ve İsa'nın benzetmelerine bakıyoruz. Ve özellikle olarak İsa'nın kim olduğuna bakıyoruz. Onu çalışıyoruz. Çünkü İsa Mesih kendini tanıttı. Ama her zaman dolaysız bir şekilde değil, net bir şekilde değil. Aslında hiç kimsenin önünde çıkıp ben Allah'ım, benim önünde secde edeceksin demedi. Ya deseydi ne olurdu acaba? Adam deli mi? Kaçarlar mıydı? O zaman İsa aslında yumuşak bir yaklaşımla, alttan alarak kendi kimliğini açıkladı. Hikayeler anlatarak, benzetmeler kullanarak. Ve bu benzetmeler aslında Truva Ati gibi oldular. Truva Ati hikayesini biliyorsunuz. Yani şehre sürekli saldırıyorlardı ama ele geçiremediler. O zaman işte bir şeye başvurdular. Şöyle bir at kuralım, güzel bir at. Onun içinde askerler saklayalım. Tamam mı? O Truva'daki insanlar, o ne güzel bir at, süper dediler. Kapı açıp atı içeri aldılar. Kapı kapattılar. Geceleyin atın içinde bulunan askerler çıktılar. Kapıları açtılar. Bütün şehri yaktılar. Güzel bir strateji. Ve aynı şekilde İsa Mesih'in benzetmeleri çalışıyor aslında. Tamam mı? Dinleyiciler ne güzel bir hikaye diye düşünerek yüreklerini açtılar. Ve Tanrı'nın gerçeklerini yüreklerinin içine aldılar. Fark etmeden ve sonra fark ettiler ki wow, biz Tanrı'nın gerçeklerini duymuş olduk. Tanrı'nın gerçekleri bizim yüreklerimizde bulundu. Ve aslında bu yüzden biz hikayeler anlatıyoruz ve bu yüzden İsa'nın vaaz şekli buydu. Yani direkt her zaman tövbe etmelisin, ben kralım, ben Allah'ım demedi. Ama yumuşak bir yaklaşımla, alttan alarak İnsanları kendine sevdirdi, kabul ettirdi. Ama Tanrı'nın gerçeklerini de söyledi. Ve geçen hafta İsa Miryeli hikayesini çalıştık. Ve gördük ki İsa Mesih aslında kendini İsa Miryeli olarak tanıtıyordu. Bir kurtarıcı hikayemizin dışından geldi. Biz o yerdeki dövülen adama benziyorduk. Çaresiz, umutsuz, kendi kendimizi kurtaramadık. İsa da geldi, bizi kurtardı, kendi eşeğine bindirdi, bizi rahat bir yere götürdü. Ve bu kurtarış kendi canına pahalıya mal oldu. Çünkü çarmıh aracılığıyla ancak bizi kurtarabildi. Ve bugün başka bir hikaye çalışacağız. Ve bu da Luka 19. bölümde bulunuyor. Ve şöyle okuyoruz. Luka 19:11. Bağlam ne? Bu hikaye neden anlatılıyor? Luka 19:11. Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı. Yani İsa ile öğrencileri Kudüs'e gidiyorlar. Başkente, kutsal şehre. Tamam mı? Ve aslında niçin gidiyorlar? Çünkü orada Fısıh Bayramı kutlanacaktı. Ve Fısıh Bayramı'nın özelliği Yahudiler için neydi? Aslında Türkiye'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi. Tamam mı? Milli kurtuluş. Zalim bir diktatörden kurtuldular. Bu siyasi bir olay aslında Yahudiler için. Yani kurtuldular, çıktılar ve kendi cumhuriyetlerini kurdular. Ve onun için kullanacaklardı. Ve şimdi Kudüs'e gidiyorlar. Ve İsa'nın öğrencileri ona Mesih olarak bakıyorlar. Ama Mesih onlar için ne anlamına geldi? Ne anlama geldi? Siyasi bir önder, bir kral, tamam mı? Romalılar nihayet kovacak. Kendi krallığını pekiştirecek. Bunun için bunu bekliyoruz. Tamam mı? O zaman öğrenciler bu yüzden ne diyor? Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı. Bu düşünce her açıdan yanlış. Ve yanlış olduğunu gösterecek İsa. Çünkü Tanrı'nın egemenliğinin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü onlar yeryüzündeki bir egemenlik düşünüyorlar. Tamam mı? Güçle alakalı. Romalılar bizi işgal eden düşmanı kovacak. bize ait bir vatan kuracak. Yanılıyorlar, öyle değildir. Aynı zamanda hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı. Ve bu da doğru değildi. Ve buna karşın İsa onlara bir hikaye anlatacak, bir öğretişte bulunacak. Ve bu hikayeler sadece ve sadece işte ahlaki ibret alalım diye değil. Burada İsa yoğun bir şekilde Tanrı'nın gerçekleri ilan ediyor, öğretiyor burada. Bu hikayeler bizim için çok çok önemli bizim için. Ve İsa ayet 12 o zaman bu nedenle İsa şöyle dedi ve hikaye anlatacak. Bir hikaye dinlemeye var mısınız? Tamam o zaman. Soylu bir adam, ya belki böyle başlamıştı. Bir varmış bir yokmuş. Soylu bir adam kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Tamam mı? Şimdi bu Yahudilerin anlayabilecekleri bir durumdu. Çünkü milletten önce 40 yılında büyük Herodes tıpkı bunu yaptı. Ortaya çıktı. Kral değildi o zaman da. Ve dedi ki ben kral olmak istiyorum. Ufacık bir ordum var, param var, güçlü bir adamım. O zaman ne yaptı? Roma'ya gitti. Büyük Sezar'a gitti. Çünkü zaten Yahudiye Roma İmparatorluğunda bulundu. Ve Sezar'a dedi ki ben Yahudiye'de kral olmak istiyorum. Beni kral olarak atarsan şunu yapacağım ve işte pazarlamaya başladı. Tamam mı? İşte şunu yapacağım, yüzde bu kadar size vereceğiz. Yani bir anlaşma, bir sözleşme oldu. Tamam mı? O zaman Herodes, sen Herodes olabilirsin. Kalk bakalım. Herodes Roma'ya gitti. Tamam mı? Ve orada Sezar'a başvurdu. Beni kral yap diye. Yeah, sen Sezar mısın? Kendini Sezar yaptın. Şimdi Yahudiye halkı Herodas'tan nefret ederlerdi. Wow, çok zalim bir adam. Çok kötü. O kral olursa mahvolduk, yandık. O zaman onun arkasından bir temsilciler gönderdi. Tamam mı? Bir temsilciler heyeti gönderdiler Roma'ya. O zaman siz üçünüz kalkın lütfen Roma'ya gidin. Onun arkasından gittiler. Onlar da Sezar'la konuşmaya başladılar. Ve onlar dediler ki lütfen bu adamı kral yapma. Fakat Herodes kral olarak atandı. Sezar'ın beğenisini kazandı. Döndü kral olarak var gücüyle. Tamam mı? Acaba bu insanlara, bu ona karşı duran partiye ne yaptı sizce bu zalim adam? Tamam, şöyle oturalım. Söylemeyeceğim ne yaptığını ama Wikipedia'dan öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Otur. Ama acımasızdı. Aynı şekilde Herodes'in ölümünde onun oğlu Archelaus milletten sonra 4. yılda aynı yolculuk yaptı. Babası öldü. Archelaus da ben de kral olmak istiyorum. O da Roma'ya gitti. Sezar'a başvurdu ve Sezar dedi ki hayır seni kral yapmayacağım. O zaman onu sürgüne gönderdi. Yahudi'ye hiç dönmedi. Ve onun arkadaşı, onun kardeşi Antipas'ı kral yaptı. Ve Herodes Antipas, Mesih'i çarmıha gelen adam. Tamam mı? Bu neden önemli? Çünkü İsa bu hikayeyi anlatınca bu insanlar anlayacak. Wow, bu belirsiz bir durum. Kral uzak, adam uzak bir ülkeye krallık istemeye gitti. Belki dönecek kral olarak. Belki hiç dönmeyecek. Antipas'a yapıldığı gibi. Vezir de olabilirdi, rezil de olabilirdi. Belli değil. Tamam mı? O zaman buradaki dinleyiciler anlayacaklar ki bu sancılı bir dönem olacak. Zor bir dönem olacak. Çünkü bu adamı isteyenler var, bu adamı istemeyenler de var. İç savaş mı çıkacak, ne olacak pek belli değil. Ve biz biliyoruz ki Orta Doğu'daki ülkelerde, sadece Orta Doğu'daki ülkelerde değil ama bugün Mısır'a, Suriye'ye, Irak'a bakarsan durum böyle. Kim önder olacak, kim kral olacak belli olmayınca iç savaş devam edebilir. Zor bir zaman, herkes kaçacak. Orada kalırsan çok zor olacak. Böyle bir durum. Ayet 13. Gitmeden önce, o zaman bu adam gitmeden önce lütfen. Kölelerinden onunu çağırıp onlara birer mina verdi. O zaman 10 köle geldi. Sadece 3 kölemiz olsun. 1, 2, 3. Çünkü 10 için yer yok. Çağırtıp onlara birer mina verdi. Bir mina ne kadar? 3 aylık maaş. Tamam mı? İstanbul'daki ortalama aylık maaş ne kadar? 2000 TL diyelim, tamam mı? O zaman her birine 6000 TL verdi. Wow. teşekkür ettiler tabii ki de. Bravo. Ve adam şöyle dedi. Ben dönünceye dek bu paraları işletin dedi. Tamam mı? Anlaştık mı? Bu paraları işletin. Tamam mı? Şimdilik oturabilirsiniz. 6000 TL. Tamam mı? Ne yapılabilir? İstanbul'da çok fazla yapamazsın 6000 TL. Ama bak. Adam ne diyor? Bu paraları benim adıma işletin. Herkes bilecek ki bu köleler bu adama ait. Tamam mı? Yapılan iş onun adına yapılacak. Diyelim ki bir dükkan açacaksın. Açılan dükkan onun adına açılacak. Bu onun para. Yatırımcı o. Onun için para verildi. Tamam mı? Franchising gibi. Benim adım Starbucks Bey. Dükkan açacaksın. Tamam mı? Ayet 14. Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyordu. Arkasından temsilciler göndererek tıpkı Herodes'a olduğu gibi. Çünkü İsa hikayeler anlattığında güncel olaylardan konuşuyordu. Herkes anlayabilsin diye. Tamam mı? Arkasından temsilciler göndererek bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz diye haber ilettiler. Onun halkı ondan nefret ediyorlardı. Onun kral olmasını istemediler. Bu adam istemiyoruz. Hiçbir kral istemiyoruz ya da olacaksa bizden olsun. Tamam mı? Şimdi buradaki köleler için bu ne demek olacak? Tehlikeli bir dönem olacak. Çünkü bu adam için çalışıyorlar. Bu adama aitler. Ama ülkedeki insanlar bu adamdan nefret ediyorlar. Zor bir dönem, sancılı bir dönem, belirsiz bir dönem, tereddütle geçen bir dönem olacak. Ve yeni bir iş başlatmak için, yeni bir iş kurmak için hiç akıllı bir dönem değil. Tamam mı? Savaş başlamadan önce durum belirsizken yeni iş kurulur mu? Ne yapacaksın parayla? Toprağa gömeceksin. Bekleyeceksin. Zaten insanlar bunu yapıyor. Yani iç savaş çıkınca insanlar ne yapıyorlar? Bütün altını gömüyorlar toprakta. Değil mi? Tanıyorum insanlar. Onunla işi ne? İşte dolaşıyorlar. Bu gömülmüş paralara falan defineler arıyorlar. Dünyanın en kötü yatırımı ne olduğunu biliyor musunuz? Bence. 1974'te Holiday Inn yeni lüks 5 yıldızlı bir otel açmışlar. Milyonlarca bir yatırım yapıldı. Nerede? Beyrut'ta. İç savaş başlamadan önce. Tamam mı? Şimdi bu bina Beyrut'taki en yüksek bina olduğu için herkes için bir hedef oldu. Ve bütün savaş boyunca insanlar aslında bu bina için savaşıyorlar. Çünkü keskin nişancılar için harika bir konumdu. Tamam mı? Herkes bunu elde etmek istedi. Dünyanın en kötü yatırım mahvoldu. En sonunda yerle bir edildi. Tamam mı? Böyle bir durumda iş yapmak hiç akıllı değil. Aynı zamanda halk insanlar bu adamdan nefret ediyor. O zaman kimliğini açıklamak hiç akıllı değil. Evin içinde kal. Sakin ol, bekle. Adam dönecek. Tamam mı? Acaba kral, kral adayı, kral olacak adam, kölelerinden ne görmek istedi? Bu parayı onlara neden emanet etti? Derdi aslında kar etmek, para yapmak değildi. Adam zaten kral olacak, dönecek. Çok zengin olacak. Tamam mı? Onun derdi daha fazla para yapmak değildi. Onun derdi neydi o zaman? Bu adamlar benim yokluğumda bana sadık kalacak mı? Benim adımdan utanacak mı? Yoksa benim adıma iş yapacaklar mı? Bana bağlı kalacaklar mı? Benim adım ilan etmekten onur, gurur duyacaklar mı? Yoksa kimliklerini saklayacaklar mı? Bu bir güvenilirlik testi. Bir güven testi. Tamam mı? Adam bunu öğrenmek istiyor. Çünkü döndüğünde valiler atanacak. Bakanlar seçilecek. Bilmek istiyor. Ya buradayken tamam herkes seni seviyorum diye pohpohlayacak. Ama benim yokluğumda zor bir zaman düşmanlarım arasındayken sevgini gösterecek misin açık bir şekilde? Bu hikaye bununla ilgili. Litvanya'da bir kutsal kitap okulu var. Ve oraya gidip işte papaz olmak, kilise önderi olmak isteyenler var. Tamam mı? Ve başvurdukları zaman onlara sorulan en önemli soru nedir? Hangi tarihte vaftiz oldun? Çünkü eğer komünizm altındayken vaftiz olduysan tamam. Demek ki korkmadın, utanmadın Mesih'ten. Eğer komünizm bittikten sonra vaftiz olduysan bir iki soru daha sormak istiyoruz. Tamam mı? Ve böylece ellediler onları. Ayet 15. İsa şöyle devam ettiriyor hikayesini. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde ordusuyla beraber. Tamam mı? Hiç şüphemiz olmasın. Kral olarak atandı ve kral geliyor. Kral dönüyor. Parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. Tamam mı? Şimdi batılı teologlar, batılı ilahiyatçılar bunu okuduklarında kapitalist, tamamen kapitalist bir bakış açısıyla okuyorlar. Ne kadar kazandın? Ne kadar kâr ettin? Ve onlara göre bu hikaye aslında üretkenlikle, girişimcilikle, yetenekle, başarıyla alakalı. Ama değil. Bu hikaye sadakatle, güvenilirlikle ve cesaretle alakalı. Farklı bir şey. Farklı bir şey. Ve bu çok önemli. Çünkü eğer bu hikaye başarıyla ilgiliyse, kilisede ne aranacak, ne beklenecek? Başarılı ol. Karizmatik ol. İşini yap. Tanrı'nın egemenliği için bir şey yap. Ama eğer bu hikaye güvenilirlikle alakalıysa, Kilisede en önemli niteliğimiz ne olacak? Sadakat. Her pazar günü gel, duanı et, kutsal kitabını oku, Rab'be bağlı kal. Bu bekleniyor sizden. Bu çok çok çok çok çok önemli bir fark. O zaman çağırıyor. Birinci adam, birinci adamımız kimdi? Sen, gel bakalım. Sen de kal. Birincisi geldi. Efendimiz dedi, senin bir minan 10 mina daha kazandı. Bak, bunun neden işte üretkenlikle alakalı olduğunu biliyorum. Çünkü bunlar hepsi Yahudi. Yahudiler için para dönüştürmek sorun değil. Herkeste bu yetenek var, tamam mı? Bu adam güvenilir. Efendisi ona aferin, iyi köle diyor. Yani köpek gibi, aferin, iyi köle. En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için 10 kent üzerinde yetkili olacaksın. Bravo. Seçebilirsin hangi kentler, sahildeki olanlar, tamam mı? Oturabilirsin. İstanbul. Bu da enteresan. Ödül neydi? Daha sorumluluk. Tamam mı? Bir arkadaşımla bu hafta konuşuyordum. O İstanbul'da büyük bir şirkette çalışıyor. Dedi ki, ben çok sevinçliyim. Terfi ettim. Müdürlüğe. Bravo dedim. Artık sana daha iş düşecek değil mi? Büyük sorumluluk var artık. Dedi ki, hayır. Anlamadın mı? Müdür oldum. Yani salla başını, al maaşını bir iş. Değil mi? Müdürlük yapacağım, çalışmayacağım dedi. Öyle mi? Aynen. Spider-Man. Tanrı'nın egemenliğinde bu her zaman geçerli olan bir prensip. Küçük şeylerle sadık olana daha büyük sorumluluklar verilecek. Tanrı'nın egemenliğinde kısal yol yok, torpil yok, ayrımcılık kayrımcılığı yok. Tamam mı? En küçük şeylerle güvenilir olana daha büyük sorumluluklar verilecek. Sistem bu. Kaslar gibi. Hiç kimse büyük kaslarla doğmuyor ki. Hepimiz ufacık kaslarla doğduk. Ama bazılarımız geliştiriyoruz, bazılarımız hiç kullanmıyoruz. Ve aslında imanımız da öyledir. İşleyen demir paslanmaz. Ama çalıştırırsan Tanrı sana verdiğini geliştireceksin. Mesela peygamberlik armağanı. Hiç kimse işte bebekken melekler, büyük görümler falan görmüyor. Tamam, belki bir iki çok nadir Paul Kane gibi adamlar var. Ama genelde Tanrı seninle konuşmaya başladığında Samuel'le de olduğu gibi. Yani anlayabildiğimiz bir şekilde, belki bir sezgi, belki bir his. Tanrı bir görmek istiyor, deniyor, sınıyor. Ne yapacaksın bununla? Paylaşacak mısın? Kendine mi saklayacaksın? Ve paylaştıkça o armağan büyüyecek, gelişecek. Bir snookerci, snooker var ya, bilyardo. İngiliz bir snookerci, dünya şampiyonu oldu. Ve ödül olarak ona 700 bin pound verildi. Ödül olarak, fena değil. Adam imanlıydı. Ve bunun ondalığını kilisesine verdi. Keşke benim kilisemde olsaydı. Ve kapitalist bir bakışla ve bir röportaj yapıldı. Gazeteler bunun hakkında duydular. Bir röportaj yapıldı. Nasıl olur ki sen 70 bin pound verebildin? Manyak mısın? Diye. Snookerci şöyle dedi. Haftada 100 pound kazandığımda ondalık vermeseydim 700 pound'in ondalığını veremezdim. Küçük şeylerle güvenilir olduğum için Tanrı bana daha büyük şeyler emanet etti. Sen güvenilir misin? Güven testinde nasıl bir puan alıyorsun acaba? Bu istisnasız Tanrı'nın egemenliğinde. Bir kişi ortaya çıkıp ama ben çok armağanlıyım, çok yetenekliyim, çok karizmatiyim, ben önder olacağım, vaiz olacağım diyemez. Tanrı bunları görmek istemiyor. Tanrı için güvenilir misin? Sadık mısın? Ondan utanıyor musun? İkincisi gelip ayet 18. Efendimiz senin bir minan 5 mina daha kazandı dedi. Efendisi ona sen de 5 kent üzerine yetkili olacaksın dedi. Wow, bravo, aferin. Başka biri geldi. Kimdi üçüncü? Efendimiz dedi, işte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Yani sanki akıllı bir iş yaptın değil mi? Çünkü senden korktum. Sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin. Şimdi adam burada onu hakaret etmeye kalkmıyor ki. Onu pohpohladığını düşünüyor. Tamam mı? Diyor ki sen çok sert, çok güçlü bir adamsın. Ama aslında kral öyle değil. Yanılıyor. Kralın karakteriyle ilgili yanılıyor. Ve güvenilir köleler kralı tanıyor ve anlıyordur. Güvenilmez köleler kralı tanımıyorlar. Sen oturabilirsin. Evet. Efendisi ona, ey kötü köle, seni kendi... Çok özür dilerim yani bugün... Yazık oldu. Ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım dedi. Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre neden paramı en azından faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım en azından. Yahudiler için faiz almak günahtı ama galiba senin için günah münah önemli değil. O zaman en azından onu yapsaydın. Tamam. Sonra çevrede duranlara elindeki minayı alın. 10 minası olana verin. Yani ne diyor? Madem sert bir adamım, o yüzden sana sert davranacağım. Senin anladığın dille konuşacağım. Mezmurlarda şöyle bir ayet var. Sadık kuluna sadakat gösterirsin. Kusursuz olana kusursuz davranırsın. Pak olanla pak olursun. Eğriye eğri davranırsın. İşte bunu görüyoruz bu hikayede. Aslında cehennem nedir? Cehennem Tanrı'ya seni kral olarak istemiyorum. Sensiz yaşayabilirim diyenlere peki o zaman sonsuzlara kadar benim huzurumdan uzakta kalabilirsin. Ayet 25. Ona Efendimiz dediler. Onun zaten 10 minası var. Haksızlık. Değil mi? 10 minası var. Bir daha verdin. O da size şunu söyleyeyim. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak dedi. Neden? Çünkü burada önemli olan haksızlık mı değil mi? Değil. Önemli olan güvenilir misin? Adam bir krallık pekiştirecek, bir krallık bina edecek. Güvenilir adamlar lazım. Tamam mı? Yatırımını boşa gitmesini istemiyorum. Sana güvenebilirim. O zaman vereceğim sana. Ve en son olarak ayet 27. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince onları buraya getirin. ve gözümün önünde kılıçtan geçirin. İsa bu sözleri söyledikten sonra hatırlatıyor. Kim söyledi bu söz? İsa. İsa bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Kudüs'e doğru ilerledi. Ve herkes şöyle birbirine bakarak dona kaldı. Bu benzetmeden neler öğrendik? Hikayedeki kral kim? İsa. İsa Mesih kendini burada bir kral olarak tanıtıyor. Bu çok büyük bir iddia. Yahudiler ne duyacaklar? Onlar için hiçbir kral yok, sadece Allah'tır. Yahudiler için İsa kendini Allah'ın yerine koyuyor. Ve diyor ki, bir gün geri geleceğim, krallığımı pekiştireceğim. Nasıl peki? İsa ne diyor? Uzak bir ülkeye gireceğim. Kral olarak atanacağım. Bir hafta sonra, bu hikaye anlatıyorum, bir hafta sonra çarmıha gerildi İsa. Bütün dünyanın günahlarını üstlenerek öldü çarmıhta. Üçüncü günde ölümden dirildi, ölümü yendi, en büyük düşmanımızı yendi, kırdı, ezdi. Sonra babasının huzuruna çıktı ve orada bütün kainatın ve dünyanın kralı olarak taçlandırıldı. Kral olarak atandı cennetlerde. Ve bir gün geri gelecek ve krallığını pekiştirecek yeryüzünde. O zaman bu hikayede biz o sancılı dönemde yaşıyoruz biz. İsa gitti. Kral atandı. Henüz geri gelmedi. Onun ikinci gelişini bekliyoruz. Onun krallığını bekliyoruz. Ve şu anda ondan nefret eden bir dünyada yaşıyoruz. Ve bizden ne sormak istiyor İsa? Bana sadık kalacak mısın? Benden nefret eden bir dünyada, düşmanlarımın arasındayken bana bağlı kalacak mısın? Beni itaat edecek misin? Ya da benim adımdan utanacak mısın? Kimliğini saklayacak mısın? Soru bu. İnsanlar genelde onu kral olarak istemiyorlar. Kafamıza göre takılalım, değil mi? İstediğimizi yapalım. Gönülden ne koparsa onu yapacağım. Bir kral istemiyorum. Bağımsızlık istiyorum. İnsanoğlu hep öyle. Baştan beri öyleyiz. İsyancı. İtaatsız. Ayaklanmaktayız Tanrı'ya karşı. Sen de öyle misin? İsa'ya kral olarak istiyor musun? Bir kral istiyor musun? Yoksa hayır, aslında kendi yolumu kendi çizeceğim mi diyorsun? Büyük bir soru. Çünkü onu kral olarak istemeyenlere ne olduğunu gördük. Ve bu bir uyarı. Ve daha vakit var. Çünkü o dönecek. Henüz dönmedi. Vakit var. Tövbe etmek, ona gelmek, benim kralım ol diye söylemek için vakit var. Ama burada bir uyarı var. Bir tehlike var. İsa'nın krallığını niteliklendiren sadakattir. Her krallıkta önem verilen bir nitelik var. Bazı krallıklarda güç, tamam mı? En güçlü adam kral. Onun etrafındaki herkes kabadayı, mafya babası. Ve o krallıkta bir şey olmak, bir şey yapmak istersen sen de güçlü olmalısın. Bazı krallıklarda zenginlik en önemli şey, tamam mı? Ya da soylu olman. Soylu bir aileden geldin mi? O zaman kabul görüyorsun. Yoksa kimsin? Tamam, her krallıkta farklı bir niteliğe önem verilir. İsa'nın krallığında sadakat en önemli şey. Güvenilirlik. Tamam mı? Çünkü kral neyse krallık da öyle olacak. Ve İsa babasına bağlı kaldı. Babasına boyun eğdi. Babası dedi ki, yeryüzüne git. İnsanların günahları için çarmıhta öl. Ve İsa evet baba dedi. Boyun eğdi ölüme kadar. O yüzden onun krallığını niteliklendiren sadakattır. Onun gibi olmak istiyoruz. O vefalı, biz de vefalı olmak istiyoruz. Ve bu kilisede sadık, vefalı insanları onurlandırmak istiyoruz. Bu bizim en yüksek değerimiz olsun. Çünkü İsa'nın gözlerinde öyledir. Üniversitemde 6 tane final sınav vardı. En sonunda 6 tane final vardı, tamam mı? Ama bunlardan 5'i önemliydi ama aslında süs. En önemli sınav, yani ana bölümde, o sınav geçtin mi geçmedin mi? Önemli olan soru ya, diplomasını alacak mısın, almayacak mısın diye. Benim bir arkadaşım bu 5 sınavda en yüksek puan aldı. Ama bu ana bölümdeki sınavda geçmedi, yetersizdi. O zaman diplomasını almadı. Ve aynı şekilde Hristiyanlıkta çok yetenekli olabilirsin, çok zeki olabilirsin, çok bilgili olabilirsin, çok armağanlı olabilirsin, çok karizmatik olabilirsin, çok girişken olabilirsin. Ama bu güvenilirlik sınavından geçemezsen, Tanrı'nın egemenliğinde senin için yer yok. Bu sınavdan geçer misin? Bugünkü sorumuz bu. İnşallah. Hristiyan ahlak geleceğe dönük. Kralın dönüşünü bekliyoruz. Onun gelişini özlüyoruz. Ve yani bizde bir kural listesi yok. Şunu yap, şunu yapma diye. Ne var? Kralımızı tanıyoruz. Onu hoşnut etmek istiyoruz. Onun bir gün geleceğini biliyoruz ve bir hesaplaşma olacağından eminiz. Onun için kararlarımızı veriyoruz. Bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Çünkü ondan gizli saklı bir şey yok. Her şey ışığa vurulacak. Buna göre bir ödüllendirme, yargılama olacak. Bir hesaplaşma günü olacak. Bunu öğreniyoruz bu hikayeden. İmanlılara farklı farklı ödüller verilecek. Bu çok net bir öğretiş bu hikayeden. Ve İsa'nın düşmanları, seni kral olarak istemiyoruz diyenlere bir ceza gelecek. Bu da çok net. Çünkü yeryüzünde İsa Mesih krallığını pekiştirecek. Herkese lütuf armağanları verildi. Sana ne verildi? Kutsal kitaba göre çok net bir şekilde herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Herkese. Sana ne verildi? Ne var senin elinde? Senin minan nedir? Vakit mi var? Paran mı var? Yeteneklerin mi var? Armağanların mı var? Kabiliyetlerin? Ne yapabilirsin? Ne katkıda bulunabilirsin? Bu çok önemli çünkü senden istenecek. Senden sorulacak. Ne yaptın o minayla? Bir gün bir hesaplaşma olacak. Kralımız gelecek. Onun için heyecanlıyız. Çünkü onu seviyoruz. Onun gelişini özlüyoruz. Bekliyoruz, dua ediyoruz onun egemenliği gelsin diye. Ve heyecanlıyız aynı zamanda. Ne duymak istiyorum ben? Aferin, iyi ve güvenilir köle.